Ayrım 5. Tanrı'nın Yumruğu. Frederick Forsyth. Sayfa 39. Büyük toplantıya gelenler arasında Savunma Bakanı Richard Cheney, Maliye Bakanı Nicholas Brady ve Adalet Bakanı Richard Thornbrough da vardı. Kent dışında olan Dışişleri Bakanı James Baker ve Müsteşar Lawrence Eagleburger yerine yine Bob Kimmitt bulunuyordu. Genelkurmay Başkanı Colin Powell, Florida'dan yanında merkez komutanlığının başı olan ve adı sonradan daha iyi duyulacak iri yarı bir general getirmişti. Norman Schwarzkopf odaya General Powell ile birlikte girdi. Ray ile Mabel Walker sonunda havalanıp Suudi Arabistan üzerinde bir yerden uçarlarken saat 9.15'te George Bush da toplantıdan çıktı. Başkan Beyaz Saray'dan helikopterle Andrews Hava Üssü'ne gitti. Oradan Colorado'da Aspen'e gitmek üzere Air Force One uçağına bindi. ABD savunma ihtiyaçları konusunda bir konuşma yapacaktı. Doğrusu konu güne çok uygun düşüyorsa da o gün hiç beklenmedik derecede yoğun geçecekti. Başkan Bush havadayken Irak'ın küçük komşusu Ürdün'ün Kral Hüseyin'i de telefonda konuştu. Kral Haşimi Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek'le toplantıdaydı. Kral Hüseyin Amerika'nın Arap devletlerine olayı savaşsız geçirebilmelerini sağlamak için birkaç gün tanımasını istiyordu. Kendisi Başkan Mübarek Saddam Hüseyin, Suudi Arabistan Kralı Fahd arasında dört devletlik bir konferans önermişti. Böyle bir toplantının Iraklı diktatörü Kuveyt'ten çekilmeye ikna edeceğinden emindi. Ancak konferansa katılan ülkelerin Irak'ı 3-4 gün kadar kınamamaları gerekiyordu. Kabul dedi Başkan Bush, sizi bekleyeceğim. Talihsiz Bush kendisini Aspen'de bekleyen Londralı hanımla henüz görüşmemişti. O akşam bir araya geldiler. Demir Lady iyi dostunu yine kararsızlığa başlayacağı izlenimini edinmişti. 2 saat süreyle kendisini sürekli sıkıştırdı. Bunun yanında kar kalmasına kesinlikle izin veremeyiz George. George Bush o parıltılı mavi gözler ve kesme kristal ses tonu karşısında Amerika'nın niyetinin bu olmadığını söyledi. Yakın çevresi daha sonra başkanın topu ve tüfeğiyle Saddam Hüseyin'den çok bu eli çantalı kadından kaygı duyduğunu söyleyeceklerdi. Amerika 3 Ağustos'ta Mısır'la konuştu. Başkan Mübarek'e silahlı kuvvetlerinin Amerikan silahlarına bağımlılığı, Mısır'ın Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na borçları ve ülkeye yapılan Amerikan yardımı hatırlatıldı. Mısır hükümeti 4 Ağustos'ta bir bildiri yayınlayarak Saddam Hüseyin'in istilasını kınadı. Iraklı despot Ürdün kralını hiç de şaşırtmayan ama telaşa düşüren bir kararla Cidde konferansına katılıp Kral Fahd'ın başkanlığında Hüsnü Mübarek'in yanına oturmayı reddetti. Bu Suudi Arabistan kralı için büyük saygı gösterileriyle gurur duyan bir kültür için sert bir hor görüydü. Çok zarif tavırları ardında çok kurnaz politik bir kafa taşıyan Kral Fahd bundan hiç de hoşnut kalmamıştı. Cidde konferansını baltalayan iki unsurdan biri buydu. Diğeri de Suudi kralına Amerikan uydusundan çekilen fotoğraflar gösterilmişti. Bunlar da Irak ordusunun ilerlemesini kesmesi bir yana hala savaş düzeninde olduğu ve Suudi Arabistan sınırlarına yaklaştığı açıkça görülüyordu. Iraklılar gerçekten Suudi Arabistan'ı istilaya cesaret edebilirler miydi? Hesaplar tutuyordu. Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol yataklarından birine sahipti. İkinci, bugünkü üretim temposunda 100 yıllık rezervi olan Kuveyt, üçüncüsü de Irak'tı. Saddam Hüseyin Kuveyt'i alarak bu dengeyi bozmuştu. Ayrıca Suudi petrol kuyu ve yataklarının %90'ı ülkenin kuzeydoğu bölgesinde Dahran, El Hubar, Dammam ve Jubail bölgelerindeydi. Bu üçgen ilerleyen Cumhuriyet muhafızları tümenlerinin yolu üzerindeydi ve fotoğraflarda Kuveyt'e birbiri ardından girmekte olan tümenler görülüyordu. Kral Hazretleri neyse ki fotoğraflarda yapılan rötuşları fark etmemişti. Sınıra yakın tümenler mevzileniyorlardı ama buldozerler fotoğraflardan çıkarılmıştı. Suudi Arabistan Krallığı 6 Ağustos'ta Birleşik Devletleri resmen kendisini savunmak için ülkesine davet etti. Aynı gün bombardıman uçak filoları Orta Doğu'ya doğru hareket ettiler. Çöl kalkanı başlamıştı. Tuğgeneral Hasan Rahmani arabasından atlayıp işgal edilen Kuveyt'te Irak Güvenlik Kuvvetleri'nin karargahına dönüştürülen Hilton Oteli'nin merdivenlerini koşarak çıktı. O 4 Ağustos sabahı cam kapılardan lobiye girerken Hilton'un Amerikan Büyükelçiliği'nin hemen yanında olduğunu düşünüyordu. Her iki binada deniz kıyısındaydı ve Basra Körfezi'nin parıltılı mavi sularına bakıyordu. Elçilik çalışanları bir süre sadece o manzarayı göreceklerdi. Rahmani'nin tavsiyesi üzerine bina hemen Cumhuriyet muhafızları tarafından sarılmıştı ve öyle kalacaktı. Yabancı diplomatların kendi ülkeleri sayılan binaların içinden memleketlerine mesaj göndermelerini engelleyemezdi. Ve Amerikalılarla İngilizlerin kullandıkları gelişmiş şifreleri çözecek süper bilgisayarları da kendisi sahip değildi. Ancak muhaberatın karşı istihbarat başı olarak onların görebildikleri tek manzara ile fazla bir gözlemde bulunamamalarını sağlamıştı. Geriye bunların Kuveyt içinde bulunan yurttaşlarıyla telefon konuşmaları yapabilmeleri kalmıştı. Şimdi önceliği buydu. Tüm telefon hatlarının kesilmesini ya da dinlenmesini sağlayacaktı. Dinlemek aslında daha iyiydi ama en iyi adamları Bağdat'ta çalışmaktaydılar. Rahmani karşı istihbarata ayrılmış daireye girdi, ceketini çıkarıp iki bavul dolusu belge getiren yardımcısına verdi. Sonra pencereye gidip yüzme havuzuna baktı. Daha sonra biraz yüzmek iyi olur diye düşünürken iki askerin mataralarını doldurmakta olduklarını gördü. Diğer ikisi de suya işiyorlardı. Rahmani içini çekerek pencereden ayrıldı. 37 yaşındaki Rahmani yakışıklı, tıraşlı bir insandı. Saddam Hüseyin tipi bir bıyıkla uğraşmaya niyeti yoktu. Bulunduğu konuma işinde başarılı olmasıyla geldiğini biliyordu. Politik piston kullanmamıştı. Politik bakımdan yükselmiş geri zekalar arasında bir teknokrattı. Yabancı dostları neden bu rejime hizmet ediyorsun diye sormuşlardı kendisine. Onları Raşit Oteli'nin barında ya da daha özel bir yerde sarhoş ettiğinde ilk sordukları şey bu olurdu. İşinin gereği olduğu için onlarla yakınlık kurmasına izin vardı ama kendisi hep ayık kalırdı. Dinsel nedenlerle içki içmeye bir itirazı yoktu. Kendisine bir gin tonik ısmarlardı ama barmenin kadehe sadece tonik koyacağını bilirdi. O nedenle soruya gülümseyerek omuzlarını silker, ''Ben bir Iraklıyım ve bununla gurur duyuyorum. Hangi devlete hizmet etmemi isterdiniz?'' derdi. Oysa özel olarak büyüklerin çoğundan nefret ettiği bir rejime neden hizmet ettiğini çok iyi biliyordu. Eğer içinde duygu diye bir şey kalmışsa, ki sık sık böyle bir şey olmadığını söylerdi, bu ülkesini ve halkını gerçekten sevmesiydi. Bağız Partisi'nin kendilerini çoktandır temsil edemediği sıradan insanları severdi. Ancak başlıca nedeni yaşamda ilerlemek istemesiydi. Kendi kuşağından bir Iraklı için pek az seçenek vardı. Rejime muhalefet edip çekilebilir, dış ülkelerden birinde Arapçadan İngilizceye ya da İngilizceden Arapçaya çeviriler yaparak geçimini güçlükle sağlar ve gözü hep kendisini vuracak cinayet çetelerinde olur ya da Irak'ta kalabilirdi. Bunun da üç seçeneği vardı. Rejime muhalefet etmek, nefret ettiği ve onun da kendisinden nefret ettiğini bildiği o hayvan Ömer Katip'in işkence odalarında son bulmak. Veya sistematik olarak ezilen bir ekonomide serbest ticaret yaparak ayakta durmaya çalışmak. Ya da aptallara gülümsemeye devam edip kafası ve yetenekleriyle onların saflarında yükselmek. Rahmani bu sonuncusunda pek bir hata bulmamıştı. Önce Hitler'e, sonra Amerikalılara ve sonra da Batı Almanlara hizmet eden Reinhard Gehlen gibi. Doğu Alman komünistlerinin tek dediklerine inanmadan kendilerine hizmet eden Markus Wolf gibi. Kendisi de bir satranç oyuncusuydu. Satranç için casusluk ve karşı casusluğun ince oyunları için yaşardı. Irak onun özel satranç tahtasıydı. Dünyanın başka yerlerindeki profesyonel insanların kendisini anlayacaklarından emindi. Hasan Rahmani masasının başına oturup not almaya başladı. Kuveyt'in Irak'ın 19. eyaleti olarak güvenlik altına alınması isteniyorsa yapacak çok işi vardı. Birinci sorunu Saddam Hüseyin'in Kuveyt'te ne kadar kalmaya niyetli olduğunu bilmemesiydi. Bunu onun kendisinin de bilmediğini sanıyordu. Eğer Irak geri çekilecekse büyük bir karşı istihbarat operasyonu başlatıp tüm sızıntıları ve güvenlik gediklerini kapatmasının bir anlamı olamazdı. Kendisi kişisel olarak Saddam'ın bu işi başarmasını istiyordu. Ama ustaca boks yapmak, doğru adım atmak, doğru şeyler söylemek demekti. Birinci hile yarın Cidde'de toplantıya katılmak, Kral Fahd'a dalkavukluk etmek, onu Irak'ın sadece bir petrol anlaşması, körfeze çıkış ve borç istediğine, bunları elde edince Bağdat'a döneceğine inandırmaktı. Böylece işler hep Arapların elinde olacak, Amerikalı ve İngilizler her ne pahasına olursa olsun bölgeden uzak tutulacaktı. Saddam Arapların ondan sonra cehennem buz tutana kadar konuşacaklarından emin olabilirdi. Sadece birkaç haftalık bir dikkat toplama süresine sahip olan Batı, ondan sonra bıkıp işleri dört araba bırakırlardı ve kendilerini boğan kirli havayı yaratan petrol gelmeye devam ettikçe Anglo-Saksonlar mutlu olacaklardı. Kuveyt'te aşırı bir vahşete girilmedikçe medyada konuyu terk edecek, El Sabah rejimi Suudi Arabistan'da bir yerde sürgünde unutulacak, Kuveytliler yeni bir hükümetin altında normal yaşamlarını sürdüreceklerdi. Kuveyt'ten çıkma konuşmaları ondan sonra daha 10 yıl devam edebilirdi. Bu yapılabilirdi ama ustalık gerekirdi. Hitler'in ustalığı, ben sadece benim adil isteklerime barışçı bir çözüm istiyorum. Bu benim kesinlikle son toprak isteğim olacaktır. Kral Fahd bunu yutardı. Kimse Kuveytlileri sevmezdi zaten. Kral Fahd ve Kral Hüseyin onları Chamberlain'in 1938'de Çeklere yaptığı gibi terk ederlerdi. Ancak Saddam'ın müthiş bir pratik zekası vardı. Aksi halde şimdi yaşıyor olmazdı. Ama strateji ve diplomasi açısından budalanın biriydi. Reis nasıl olsa el işi karıştıracak diye düşündü Rahmani. Ne çekilecek ne ilerleyip Suudi petrol bölgelerini ele geçirerek dünyayı bir oldu bittiyle karşı karşıya bırakacaktı. Yabancıların petrolü ve bu arada kendilerinin bir kuşak boyu refahlarını yok etmekten başka hiçbir seçenekleri kalmazdı o zaman. Batı, yanlarında İngilizlerin olduğu Amerika demekti ve bunların hepsi de Anglo-Saksondu. Anglo-Saksonları iyi tanırdı kendisi. 5 yıl Bay Hartley'in Adisiye Ortaokulu'nda okumak kendisine mükemmel İngilizcesi yanında İngilizleri tanıma ve onların insanı uyarmadan çenesine yumruk indirmekteki ustalıklarını öğrenme fırsatını vermişti. Rahmani uzun yıllar önce öyle bir yumruk yediği çenesini sıvazlayarak yüksek sesle güldü. Odanın öteki tarafındaki yardımcısı bir karış havaya fırladı. Zeki, kültürlü, kozmopolit, bir eşkıya rejimine hizmet eden yüksek sınıf üyesi Hasan Rahmani işine döndü. İşi de az değildi hani. O Ağustos'ta Kuveyt'te bulunan 1.8 milyon insanı sadece 600 bini Kuveytliydi. Bunlara Kuveyt'e sadık kalacak 600 bin Filistinli de eklenebilirdi. Bunlardan bir kısmı FKÖ'yü izleyerek Irak'ın yanında yer alırlardı kuşkusuz. Sonra 300 bin Mısırlı vardı ki bunlardan bir kısmı kuşkusuz Kahire hesabına çalışmaktaydılar. Bu da bugün Londra ve Washington hesabına çalışmak demekti. 250 bin de Pakistanlı, Bangladeşli ve Filipinli vardı. Bunlar mavi yakalı işçiler ya da hizmetçi ve uşaklardı. Rahmani bir Iraklı olarak Kuveytlilerin yabancı uşaklarını çağırmadan kıçlarını kaşıyamayacaklarından emindi. Sonra da 50 bin birinci dünya yurttaşı vardı. İngiliz, Amerikalı, Fransız, Alman, İspanyol, İsveçli, Danimarkalı ve kendisinden de casusluğu önlemesi bekleniyordu. Rahmani mesajın kurye ya da telefon demek olduğu günlere özlemle içini çekti. Karşı istihbarat başkanı olarak sınırları kapatabilir, telefon hatlarını kesebilirdi. Şimdi elinde çanağı olan herkes bir hücresel telefonunu tuşlayarak ya da bilgisayarına bir modem bağlayarak Kaliforniya ile konuşabilirdi. En iyi malzeme olmadan bunları ne kesebilirdin ne de kaynağını bulabilirdin ve kendisinde de en iyi malzeme yoktu. Rahmani haber çıkmasını ya da sınırdan insan kaçmasını önleyemeyeceğini biliyordu. Amerikan uydularının ülke üzerinden geçmelerini de engelleyemezdi. Üstelik onların yörüngelerinin her 2-3 dakikada bir Irak ve Kuveyt üzerinden geçecek şekilde değiştirildiklerinden emindi. Ve de bunda haklıydı. İmkansızı yapmaya çalışmanın bir yararı yoktu ama yapmış ve bunda da başarılı olmuş gibi davranmıştı. Başlıca hedefi aktif sabotajı, Iraklıların öldürülmesini ya da teçhizatlarına zarar verilmesini ve gerçek bir direniş hareketinin örgütlenmesini önlemekti. Ayrıca dışarıdan asker bilgi ya da teçhizat olarak herhangi bir direnişe yardım gelmesini önlemeliydi. Bu alanda iki kat aşağısında bulunan rakipleri gizli polis Amam'la karşı karşıya gelecekti. O sabah öğrendiğine göre katip kendisi kadar vahşi bir beyinsiz olan Sabavi eşkıyasını Kuveyt'teki Amam'ın başına getiriyordu. Direnen Kuveytliler onun eline düştükleri takdirde Irak'taki muhalifler kadar bağırmasını hemen öğrenirlerdi. Kendisi sadece yabancılarla uğraşacaktı, ona verilen görev buydu. O sabah Londra Üniversitesi'nin Govan Sokağı'ndaki Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü'nde SOAS dersini öğleye doğru bitiren Dr. Terry Martin öğretmenler odasına girerken Arapça öğreten diğer iki öğretmenle paylaştığı sekreteri Mabel'le karşılaştı. "Dr. Martin, size bir mesaj var." Kız elindeki evrak çantasını dizi üstüne koyup karıştırdı, bir kağıt parçası çıkardı. "Bu bey sizi aradı, çok aceleymiş, onu hemen ararsanız memnun olacakmış." Terry Martin, Abbasi halifeleri ders notlarını masanın üstüne bırakıp duvardaki telefona gitti. Telefonun ikinci çalışında neşeli bir kadın sesi numarayı tekrarladı. Sadece numarayı, şirket adını söylememişti. "Bay Stephen Lang'le konuşmak istiyorum," dedi Martin. "Kim arıyor diyeyim?" "Doktor Martin, Terry Martin, kendisi beni aramış." "Evet Doktor Martin, bir dakika lütfen." Martin kaşlarını çattı. Kadın adını da biliyordu, arandığını da. Ama kendisi Stephen Lang diye birini hiç hatırlamıyordu. Telefona bir adam geldi. "Ben Stephen Lang, beni acele aradığınız için çok teşekkür ederim. Sizinle bir süre önce Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde tanışmıştık. Irak silah satın alma mekanizması üzerinde parlak bir bildiri okumuştunuz. Bu öğle yemeğiyle ne yapıyordunuz?"
"Bugün mü? Şimdi mi?"
"Eğer önceden verilmiş bir sözünüz yoksa nerede yiyecektiniz?"
"Kantinde sandviç yiyecektim," dedi Martin.
"Size Scott'ta bir şey ikram edebilir miyim? Bilirsiniz sanırım, Mount sokağında."
Martin adı geçen yerin Londra'nın en pahalı balık lokantalarından biri olduğunu bilirdi. Taksiyle 20 dakika, saat yarımdı ve balığa bayılırdı. Üstelik Scott akademisyen aydının ötesindeydi. Lang bütün bunları biliyor muydu yoksa?
"Siz gerçekten stratejik çalışmalardan mısınız?" diye sordu. "Yemekte anlatırım. Saat 1'de sizi bekleyeceğim." Telefon kapandı. Martin lokantaya girdiğinde onu şef garson karşıladı.
"Doktor Martin'siniz değil mi? Bay Lang sizi bekliyor.
Lütfen şöyle buyurun."
Masa sakin bir köşedeydi. Burada duyulmadan konuşulabilirdi. Martin'in artık tanımadığına emin olduğu Lang ayağa kalkarak kendisini karşıladı. Uzun boylu, zayıf, koyu renk elbiseli, seyrelmekte olan kır saçlı bir adamdı. Konuğunu oturttuktan sonra kaşıyla buz kabında duran Moyer Sol şişesini işaret etti. Martin başını salladı.
"Siz enstitüden değilsiniz değil mi Bay Lang?"
Lang hiç şaşırmadı. Serin sıvının kadehlere boşaltılmasını seyrederek garsonun önlerine birer menü bırakıp gitmesini bekledi. Kadehini kaldırdı.
"Aslında Century House'danım, bu sizi rahatsız etti mi?"
İngiliz Gizli İstihbarat Servisi'nin merkezi Thames güneyindeki Century House'daydı.
"Hayır, sadece merak etmiştim," dedi Martin.
"Aslında sizi merak eden bizleriz. Ben sizin hayranlarınızdan sayılırım. Olaylara sizin kadar yakın olmaya çalışıyorum ama yetişemiyorum doğrusu."
"Buna inanamam," dedi Martin. Ama bir yandan da hoşlanmıştı. Bir akademisyene kendisine hayran olunduğunu söylenmesi hoş bir şeydir.
"Doğru, ama siz de balık alır mıydınız? Çok iyi. Enstitüye, Birleşik Servise ve çatıma sunduğunuz tüm tebliğleri okumuştum. Survival'daki o iki makalenizi de. Doktor Martin 35 yaşında olmasına rağmen son 5 yıldır sözü geçen bu dışişleri kuruluşlarına konferansçı olarak çağrılmıştı. Survival, ISS'in dergisiydi ve her sayıdan 25 tane otomatik olarak Dışişleri Bakanlığı'na gider, bunlardan 5'i de Century House'a gönderilirdi. Terry Martin'in bu adamlar için ilginç olan yanı ortaçağ Mezopotamya'sı bilgisi değil, ikinci merakıydı. Martin yıllar önce özel bir merakı olarak Orta Doğu'nun silahlı kuvvetleriyle ilgilenmiş, savunma sergilerine katılmış, silah üreticileriyle Arap müşterileri arasında dostluklar bulmuş, bunda iyi konuştu, Arapçası da kendisine yardımcı olmuştu. 10 yıl sonra bu hobisinin ayaklı ansiklopedisi olmuştu ve sözleri en üst düzey profesyonel tarafından dikkatle izlenirdi. İki adam gelen balıkları yemeye başladılar. 5. ayrımın sonu. Sayfa 48.